Ayrım 2. İkinci kısım. Gladio'nun Türkiye tarihçesi. Genel olarak, değerli arkadaşım Ferit İlsever'in belirttiği gibi kontrgerillanın tarihi 1945 sonrasının Türkiye tarihidir. Bu saptamaya bendeniz de bir eklemede bulunayım. Kontrgerillanın tarihi ABD emperyalizmine karşı mücadelenin tarihidir. Kontrgerilla daha uygun terimle Gladio, ABD'nin Türkiye'deki kumanda merkezidir. Emperyalizme karşı milli bağımsızlık için iktidar mücadelesi, en sonunda işte o kumanda merkezine karşı mücadelede odaklanır. Türkiye'nin 1945 sonrasına baktığımız zaman ABD'ye karşı mücadele, Gladio'ya karşı mücadele ekseninde yürümüştür. Bu gerçeğin üzerinden atlayan muhalifler her zaman sistemin himayesine mazhar olmuşlar, oku Gladio hedefine yollayanlar ise sistemin şiddet ve zulmüyle boğuşmuşlardır. Gladio'nun tarihi aynı zamanda Kemalist devrimin yıkımı, milli devletin adım adım çözülmesi ve dağılması tarihidir. Gladio devlet kurumlarının içinde oluşan bir çürük gibi zamanla milli devleti de çürütmüş ve yok olma tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenlerle Gladio'ya karşı mücadele milli devlet düşmanlığı yaparak yürütülemez. Tam tersine Gladio'nun kendisi milli devletin düşmanıdır ve milli devleti kuran Kemalist devrimin düşmanıdır. Bilmeyen kaldı mı? Gladio'nun tarihi aynı zamanda askeri darbeler tarihidir. Süper NATO milli devletimizi askeri darbelerle yıkıma uğrattı. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri devlet ve millet kavramlarını çok eskitti. Ancak bu darbeler Türk devletini korumaya değil yıkmaya yönelikti. Sonuçları ortadadır. Ancak şu büyük gerçek görülmemiştir. Gladio'nun tarihi Türk ordusuna darbeler tarihidir. O askeri darbeler aynı zamanda orduya darbeydi. Orduya karşı askeri darbe olur mu diye şaşırmayınız, olmuştur. 12 Mart 1971 askeri darbesiyle 1500 ve 12 Eylül askeri darbesiyle 2000 kadar Atatürkçü subay ordudan tasfiye edilmiştir. Bugünkü Ergenekon operasyonu da aynı planın içindedir. Denebilir ki askeri darbeler en ağır ölçülerde Türk ordusunu vurmuştur. 27 Mayıs ise bir yönüyle ABD'nin Gladio'suna karşı gerçekleştirilmiş bir ihtilaldi. Bu da bir iddia değil, ispatlı gerçektir. Somut olgularla önümüzdeki sayfalarda inceleyeceğiz. Gladio Atatürkçüleri bir nolu hedef olarak görmüş, hep onları vurmuş, onları katletmiştir. Bu gerçek karşısında Gladio ile Atatürkçülüğü yan yana getirenler Gladio'nun psikolojik savaş görevlileri olmuştur. Gladio'ya karşı biricik cepheden tavır Kemalist devrim mevzisinde konumlanmaktadır. Gladio'nun kökünü kazıyacak program Kemalist devrimi tamamlama programıdır. Kuş bakışı. Gladio'nun Türkiye tarihçisinde önemli dönüm noktaları var. Tarihçeye girmeden önce kuş bakışı özetlersek. 1951, Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi, NATO'ya giriş ve seferberlik tetkik kurulunun kurulması. 6-7 Eylül 1955, Türkiye'de Gladio'nun ilk büyük harekatı. 1960, Gladio'ya karşı 27 Mayıs ihtilali. 1971, Gladio'nun küresel merkezinin 12 Mart askeri darbesiyle 27 Mayıs'ı ve Atatürk devrimini yıkıma uğratma, halkı ve milli orduyu bastırma harekatı. 1980, emperyalizmin dünya ekonomisiyle bütünleşme programı kapsamında 12 Eylül askeri rejiminin 27 Mayıs anayasasını ortadan kaldırması, ABD'nin Yeşil Kuşak Projesi gereği irticayı güçlendirmesi, ordudan Atatürkçü subayların tasfiyesi, halk hareketinin ve solun ezilmesi. 1990-1993 tarihsel dönemeç, ABD'nin Kuzey Irak'ta kukla devlet kurması üzerine Türk ordusunun cephesini adım adım ABD'ye çevirmesi. 1993 sonrası, ABD'nin Türk ordusunu hizaya getirmek amacıyla Gladio'nun merkezini polis içinde örgütlemesi, Fethullahçı Gladio'nun inşası, Özal ve Çiller özel örgütlerinin kurulması ve faaliyetleri. 1996-2002, Gladio'nun Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül operasyonuyla Türkiye'nin başına deliye süpürülebilecek bir kadroyu oturtması ve BOP eş başkanlığını kurması. 1998-2008, Kemalist devrime nihai darbeyi indirmek amacıyla Gladio'nun Ergenekon operasyonunu tezgahlaması. 1951, NATO'ya giriş. Türkiye'de Gladio'nun tarihi 2. Dünya Savaşı sonrasında Küçük Amerika süreciyle başlar. 1945 yılı Türkiye için Kemalist devrimin yıkım sürecinin başlangıç tarihidir. Kemalist devrim İstiklal Savaşı ile başlamış, Cumhuriyeti o savaşın başında 1920'de kurmuş, ülkeyi emperyalizmden kurtarmış, saltanatı yıkmış ve ortaçağ kurum ve ilişkilerine dünya ölçeğinde yankıları olan ağır darbeler indirmişti. 1945'ten sonra Türkiye adım adım emperyalizme bağlandı. Böylece karşı devrim döneminin perdesi açıldı. Türkiye bu süreçte Kemalist devrimle kazandıklarını kaybetmeye başladı. devrimin 1980'e kadar yıpratıldığını, 1980'den sonra dağılma dönemine girildiğini görüyoruz. 1980 sonrasında Kemalist devrimle kurulan milli devlet çözülmeye, birleştirilen vatan tekrar parçalanmaya, bütünleştirilen millet etnik gruplara ve mezheplere bölünmeye, çağdaşlaştırılan halk orta çağ karanlıklarına itildi. 1945 dönemeci 1980 ve 1990'ların başlangıcıydı. 1980'lerde ise 1945'te başlayan emperyalist hamle artık stratejik kesin sonuç almaya yönelik saldırıya yöneldi. 1945 sonrasında Gladio'nun örgütsel başlangıcı Türkiye'nin 1951 yılında NATO'ya girmesidir. Türkiye önce başvuruda bulundu. NATO'nun kabul etmesinden sonra TBMM 19 Eylül 1951 günü NATO'ya katılma kararını onayladı. Bu onayın alınması için devlet içinde komünizme karşı mücadele için gizli bir örgütlenmenin kurulmasının bir NATO koşulu olduğunu yukarıda görmüştük. 27 Eylül 1952 günü ABD'nin önerisiyle görünüşte Milli Müdafaa Yüksek Kurulu'nun kararıyla Seferberlik Tetkik Kurulu STK kuruldu. STK örgütün görüntüdeki yasal adıydı. Kendi içinde Özel Harp Dairesi diye isimlendirildi. Bilindiği gibi 1965 yılında bu ad yasallaştırıldı. STK NATO örgütlenmesine bağlıydı. Komünizme karşı özel harp amacıyla kurulmuştu ve gizli bir yapıya sahipti. Böylece Türkiye'nin milli devletinin içeriden çürütülmesi süreci de örgütlü olarak başlatıldı. Bu arada ABD'nin haber alma örgütü CIA ile Milli Emniyet, bugünkü MIT arasındaki karanlık ilişkilere de yol verildi. Dipnot: MIT-CIA ilişkileri konusunda aydınlatıcı bir inceleme için bakınız Adnan Akfırat, MIT'in Yalanları, genişletilmiş ikinci basım, kaynak yayınları İstanbul Mart 2002, sayfa 31 ve devamı. İlk Büyük Gladio Harekatı, 6-7 Eylül 1955 tertibi. 15 Ağustos 1955 sabahı İstanbul'da Rum ve Ermeni ailelerin kapılarına gizli eller tarafından haç resimleri çizildiği görüldü. 29 Ağustos 1955 günü Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Londra konferansı toplanmıştı. Ancak konferans çözüm getirmemişti. 6 Eylül günü DP milletvekili Mithat Peri'nin Ekspres gazetesinde Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı haberiyle intikam çağrıları yayımlandı. Taksim'de büyük kalabalıklar toplandı ve Müslüman olmayanların çevredeki iş yerlerine saldırı ve yağma eylemleri başladı. Saldırılar hızla bütün İstanbul'a yayıldı. Yıkıcı eylemler İzmir'e de sıçradı. Resmi saptamalara göre 6-7 Eylül günleri çoğu Rum ve Ermenilere ait 5.583 iş yeri ve ev tahrip edilmiş ve yağmalanmış, 3 kişi öldürülmüş, 30 kişi yaralanmış, 73 kilise, 1 havra, 8 ayazma, 2 manastır yıkılmış ve yakılmıştı. Dipnot: 1960 Yassıada Yüksek Adalet Divanı tutanakları, 6-7 Eylül hadiseleri, sayfa 115'ten aktaran Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi 2. Baskı, Güncel Yayıncılık İstanbul, Ekim 2007 sayfa 80 ve Ferit İlsever Kontur Gerilla 1, Kaynak Yayınları 1978. 32 Rum ve 8 Ermeni okulu tahrip edilmişti. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atan Oktay Engin, MIT elemanı olan bir öğrenciydi. 1971 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığına kadar yükseldi. 16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi'nde 16 devrimci gencin bombalanarak katledilmesi olayına adı karıştı. 12 Eylül'de Emniyet Genel Müdür Yardımcısıydı. 6-7 Eylül o tertibi onun kişiliğinde 12 Eylül 1980 darbesine kadar uzanıyordu. Kışkırtmayı yapan Ekspres gazetesi sahibi Mithat Perin, DP milletvekili ve MAH, yani bugünkü adıyla MIT mensubuydu. Olaylar sırasında CIA Başkanı Alan Dulles İstanbul'daydı. Başbakan Menderes olayları bir süre arabasının içinden izlemişti. Polis olaylara müdahale etmemişti. Çünkü 1960 Yassıada yargılamalarında kanıtlandığı üzere hükümet hırsızlık ve yangınlar dışında göz yumun talimatı vermişti. Polis NATO kalıpları gereği olaydan sonra komünist avına çıkarak Aziz Nesin, Kemal Tahir gibi solcu yazar ve aydınları toplamış ve tutuklamıştı. Yıllar sonra 1991'de Özel Harp Dairesi Başkanı Orgeneral Sabri 25oğlu 6-7 Eylül olaylarının bir Özel Harp Dairesi işi olduğunu açıkladı. Muhteşem bir örgütlenmeydi ve amacına ulaşmıştı. Dipnot: Fatih Güllapoğlu, Tanksız Topsuz Harekat, Tekin Yayın Evi İstanbul 1991 sayfa 104. Ekspres gazetesinin kışkırtıcı yayınını hazırlayan Gökşin Sipahioğlu ise olayları MAH'ın örgütlediğini 1992 yılında açıkladı. Dipnot aktüel 3 Eylül 1992. İlk açıklama da doğruydu. ÖHD ve MAH veya MIT, Gladio örgütlenmesinin iki önemli ayağıydı. İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanı Fatin Rushdie Zorlu'yu yönlendirerek bu büyük operasyonu tezgahlamış ve DP iktidarına uygulatmıştı. Çünkü Türkiye ile Yunanistan'ın arasının açılması, Kıbrıs'ta baş kaldıran Rumların bastırılması gerekiyordu. Yunan Dışişleri Bakanı Averrof'un Kıbrıs'ı Türkiye ile Yunanistan'ın taksimi yönündeki açıklamaları İngiltere için ciddi tehdit oluşturuyordu. Olaylardan sonra çok çarpıcıdır Yunan ve Kıbrıs Rum basını İngiltere'yi sorumlu tuttu. Atina'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin 6-7 Eylül olayından 18 önce yazdığı raporda Atatürk'ün Selanik'teki evinde oluşacak küçük bir tahribatın Türk-Yunan ilişkilerini zedeleyeceği belirtiliyordu. İngiliz dışişlerinde çalışan bir görevli Ankara'da gerçekleşecek birkaç olayın İngiltere'nin işine çok yarayacağını vurguluyordu. Dipnot: bu konuda geniş bilgi için bakınız Ferit İlsever, Kontur, Gerilla, Cilt 2, Dilek Güven, 6-7 Eylül olayları ve failleri, Toplumsal Tarih, sayı 141, Eylül 2005, sayfa 38-49. 27 Mayıs 1960 devrimi, Gladio'ya darbe. 27 Mayıs 1960 devrimi, Türkiye'nin 1876 meşrutiyeti ile ilk önemli başarısını kazanan Milli Demokratik devriminin son halkasıdır. Kemalist devrimin devamıdır. 27 Mayıs bir askeri darbe değildi, halk hareketiyle geldi. Ordudaki genç devrimci subaylar bu halk hareketinin bir parçasıydı. Nitekim 27 Mayıs yalnız ABD işbirlikçisi DP iktidarını devirmekle kalmadı, Genelkurmay Başkanı da içinde komuta kademesini de hapse attı ve ömür boyu hapse kadar varan cezalara çarptırdı. 27 Mayıs'ın çok önemli bir yönü üzerinde hiç durulmamıştır. Kemalist devrimin devamı olan bu hareket ABD emperyalizmine, CIA ve NATO'ya bağlı olarak oluşan Gladio'ya da çok ağır darbeler indirdi. Yasada yargılamalarında MAH, o zamanki MIT ile CIA arasındaki ilişkiler sergilendi. Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla çalışan Özel Harp Dairesi Başkanı Tümgeneral Daniş Karabelen'in 27 Mayıs devrimi hazırlıklarından haberi bile olmamıştı. Çünkü Özel Harp Dairesi'nin bizzat o devrimin önderlerinden Supi Karaman'dan dinlediğim üzere ABD'nin bir üssü ve DP iktidarının aleti olarak görüyorlardı. Nitekim aynı gerçeği Özel Harp Dairesi üzerine araştırma yapan gazeteci Ecevit Kılıç saptamaktadır. 27 Mayıs devrimini gerçekleştiren subaylar, Özel Harp Dairesi'ni Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Adnan Menderes'in özel örgütü olarak görüyorlardı. Hatta örgüte Menderes'in Gestaposu ve Menderes'in gizli örgütü diyorlardı. Dipnot: Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi, sayfa 108-121. 27 Mayıs devrimi, Özel Harp Dairesi Başkanı'nı, Başkan Yardımcısını ve Kurmay Başkanı'nı emekliye sevk etti. Özel Harp Dairesi içine yerleştirilen Demokrat Parti yöneticilerinin yakınları olan 10 subay da daire başkanı Tümgeneral ile birlikte emekli edildi ve yerlerine yeni atamalar yapılmadı. Tavır Özel Harp Dairesi'neydi. 27 Mayıs yönetimi bizzat bana Supi Karaman'ın belirttiği üzere bu kuruluşu iktidarın güvenlik örgütü gibi görüyordu. Hatta 27 Mayıs'ın önderi Orgeneral Cemal Gürsel'in Özel Harp Dairesi'ni tamamen kapatacağı ve orada görevli subayların hepsini emekliye sevk edeceği konuşulmuştu. Ayrıca dairenin parasal kaynakları da kesildi. Özel Harp Dairesi komutanları tutuklanma korkusu içindeydiler. Onları Alparslan Türkeş kurtardı. Dipnot: Ecevit Kılıç adı geçen eser, sayfa 109-113-121. 27 Mayıs devriminin orduda gerçekleştirdiği yenileşme özel harple sınırlı değildi. 35 general başta olmak üzere 4000'in üzerinde subay emekliye sevk edildi. Orduda piramit sistemini kuran ve komuta kademesini gençleştiren bu büyük harekatı Milli Birlik Komitesi üyesi Supi Karaman yürüttü. Dipnot: 27 Mayıs devrimini Milli Birlik Komitesi üyesi Kurmay Albay Tabii Senatör Supi Karaman Ağabey, 1996 yılında son nefesini verdiği 2004 yılı Nisan ayına kadar İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. Bu çalışma yıllarında birkaç kez saatlerce süren söyleşilerde 27 Mayıs yönetiminin özellikle ABD'nin orduya yönelik faaliyetine karşı yaptığı uygulamaları bizlere ayrıntılı olarak anlattı. Bunlar kayda alındı ve ayrıca Sinan Onuş'u anlattıkları kitaplaştırıldı. Bakınız Parola, İnkılap, 27 Mayıs'ı yapanlar anlatıyor, kaynak yayınları İstanbul 2003. Yine Supi Karaman 27 Mayıs devriminden hemen birkaç gün sonra olağanüstü bir girişimde bulunarak Kore'deki Türk Birliği'nin geri çekilmesini de oldu bittiğiyle ilan etti. Bunun üzerine ABD Büyükelçisi 27 Mayıs devriminin önderi Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e geldi ve Kore'den birlik çekilmesinin sebebini sormaya kalktı. Supi Karaman tanık olduğu bu görüşmeyi hep mutlulukla anlatmıştır. Orgeneral Cemal Gürsel çevirmeni aynen şöyle söylüyor: söyle bu ayıya, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve aldığı kararların nedenlerini başka bir devlete açıklamak zorunda değildir. 27 Mayıs yönetimi yalnız Özel Harp Dairesi'ne karşı değil, CIA denetimine düşmüş olan MAH'a, yani bugünkü adıyla MIT'e de kuşkuyla bakıyordu ve harekat yaptı. Dipnot Ferit İlsever, Kontur Gerilla 2, yakında yayımlanacak. SİHA bağlantılı özel harpçilere ve MAH'a karşı uygulamalar Milli Birlik Komitesi için önemli mücadele konularındandı. Türkeş ve 13 arkadaşının MBK'dan tasfiye edilerek yurt dışına gönderilmelerinden sonra özel harp dairesine karşı yürütülen harekat devam etti ve 10 subay daha emekliye sevk edildi. Dairenin başına uzun süre komutan atanmadı ve Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden daireye aktarılan para kesildi. Ancak bu uygulamalar 27 Mayıs'tan sonra 7 ay sürdü. MBK özel harp dairesini tasfiye etmekten vazgeçerek başına ihtilalci bir emekli albayı getirdi. Faruk Ateş Dağlı'nın bu görevi kısa sürdü. Onun yerine Kurmay Binbaşı Şaban Başsoy atandı. 27 Mayıs öncesinde tüm general rütbesindeki komutanlık bir Kurmay Binbaşı'ya verildi. 1964 yılında çok partili rejim koşullarında MBK'nın önde gelen üyelerinden Albay Sezai Okan dairenin başına atandı. Dipnot Ecevit Kılıç Özel Harp Dairesi sayfa 115. 27 Mayıs devrimcileri bu daireyi ABD denetimine vermemek ve kendi ellerinde tutmak için özel bir çaba göstermişlerdi. Bu gerçekler Türkiye'de bilinmez. 27 Mayıs devrimi bir yönüyle ABD ve NATO'nun Gladio'suna karşı yapılmıştı. Gladio'nun iktidar sahiplerine hizmet eden bir gizli örgüt işlevi görmesi geleneği Menderes'le başlamıştı. Özel Harp Dairesi Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla kurulmasından başlayarak Türkiye'de gericiliği örgütledi ve destekledi, tarikatları yaydı ve güçlendirdi. Gladio'nun 12 Mart 1971 darbesi. Bir yönüyle ABD'nin Gladio'suna karşı yapılan 27 Mayıs devrimine Gladio'nun cevabı 12 Mart 1971'de geldi. Amerikancı 12 Mart darbesinin kökleri 1965 yılına kadar uzanır. 1965 yılı Gladio tarihinde bir dönemeç olarak görülebilir. 1964 yılında İnönü ABD'de iken başında bulunduğu koalisyon hükümeti devrildikten sonra Türkiye'yi kısa süre Suat Hayri Ürgüplü hükümeti yönetti. Arkasından 1965 seçimleriyle Adalet Partisi iktidara geldi ve Süleyman Demirel başbakan oldu. 6 Temmuz 1965'te Milli İstihbarat Teşkilatı MİT yasası yürürlüğe girdi. MAH artık yeni adıyla faaliyetini sürdürecekti. 10 Ekim 1965 seçiminden sonra MİT müsteşarlığına Tuğgeneral Fuat Doğu getirildi. Fuat Doğu ABD'de ve Almanya'da SİHA okullarında eğitilmişti ve özel harp eğitimi almıştı. Öğrendiklerini SİHA'nın Emirgan'da kurduğu istihbarat okulunda Türk ajanlarına aktarmıştı. 1962-1964 arasında 2 yıl MAH başkanlığı yapmış ve Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın kendisine verdiği askerleri izleme görevini yerine getirmişti. Dipnot Ecevit Kılıç adı geçen eser sayfa 129. 1965 yılında ikinci önemli olay Seferberlik Tetkik Kurulu'nun resmen Özel Harp Dairesi ÖHD adını alması ve başına da Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Cihat Akyol'un getirilmesiydi. Cihat Akyol da Fuat Doğu gibi NATO kamplarında özel eğitimden geçmişti. Binbaşı iken MAH'ta görev almıştı. Üçüncü önemli olay 28 Mart 1966'da Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı oldu. Cevdet Sunay 6-7 Eylül 1955 olayları sırasında Özel Harp Dairesi'ne iletişim içinde olduğu Genelkurmay Merkez Dairesi Başkanı'ydı. Genelkurmay Başkanı olunca komünizmle mücadele metotlarının askeri okullarda ders olarak okutulması emrini verdi. Komünizme karşı İslamcılığa dayanma politikasını uygulamaya yöneldi. Buna bağlı olarak 1963 yılında Komünizmle Mücadele Derneği örgütlendi. 1968 yılında bu derneğin 141 örgütü kurulmuştu. Dipnot Ecevit Kılıç adı geçen eser sayfa 124 ve devamı. İmam Hatip okulları ve yer altındaki Kur'an kursları bir gladio politikası olarak bütün ülkede ağlarını ördü. Bu arada Alparslan Türkeş 1963 yılında Türkiye'ye dönmüş ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP'yi 1 Ağustos 1965 Olağanüstü Kongresi'nde bir gladio darbesiyle ele geçirmişti. Partiyi gladio'nun yan kuruluşu olarak sola ve emekçi hareketine karşı şiddet eylemlerine yönlendirmişti. Yapılan iş ABD emperyalizminin tetikçiliğiydi. Emperyalizm ve NATO'ya karşı halk hareketi MHP terörü ile baskı altına alındı. Türk İslam sentezi doktrin olarak kabul edildi. Türkeş'in başında bulunduğu parti Komünizmle Mücadele Dernekleri yanında Milli Türk Talebe Birliği, Huzur Dernekleri, Türk Ocakları, Milliyetçiler Derneği ve 1967'de bu derneklerin yerine kurulan Ülkü Ocakları gibi kuruluşlarla Amerikancı Gladio'nun sivil kuvvetlerini yönlendirdi. Ayrıca 3 yılda 28 komando kampı kuruldu ve buralarda silahlı eğitim yapıldı. Dipnot, bakınız Ülkücü Komando Kampları Kaynak Yayınları 4. Basım İstanbul Nisan 1997. CKMP 8-9 Şubat 1969 Adana Kongresi'nde Milliyetçi Hareket Partisi MHP adını aldı. Gladio, NATO ve SİHA reçetelerine göre yeraltı örgütleri kuruldu. Bu örgütler cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç, gasp, tehdit, şantaj, solu bastırma gibi terör eylemleri yaptılar. Türkiye'de 12 Mart 1971 Amerikancı darbesini örgütleyen Gladio, 1965-1966 yılında oluşmuştu. Bu tarihi kadroyu kaydedelim. Cumhurbaşkanı Sunay, MİT Müsteşarı General Fuat Doğu, Özel Harp Dairesi Başkanı General Cihat Akyol, CKMP MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, kadro Orgeneral Memduh Tağmaç'ın 1968 yılında Genelkurmay Başkanı olmasıyla tamamlanmış oluyordu. 1960'lı yıllar Türkiye'de halk hareketinin yükseldiği bir dönemdir. 27 Mayıs devrimi ABD işbirlikçiliğine ve gericiliğe ağır darbeler indirmiş ve özgürlükçü bir anayasa getirmişti. Bu koşullarda Türkiye İşçi Partisi kurulmuş ve 1965 yılında 15 milletvekiliyle meclise girmişti. İşçi ve grev hareketi, toprak talep eden köylü ve üretici hareketi, özellikle 1964'te Johnson'un mektubundan sonra yürütülen ABD emperyalizmine karşı mücadeleler ve gençlik hareketi 1968-1970 yıllarında doruğa çıktı. Genel başkanı olduğum, daha sonra Dev Genç adını verdiğimiz FKF önderliğindeki Haziran 1968 üniversite işgalleri gençlik hareketlerinin Türkiye tarihindeki doruğuydu. 15-16 Haziran 1970'teki işçi hareketi de emekçi mücadelesinin en yüksek noktası oldu. İşte bu koşullarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, sosyal uyanışın Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin önüne geçtiği tahlilini yaptı. ABD ve gericilik açısından belki de daha önemlisi Türk ordusu içindeki Atatürkçü birikimdi. Gladio ordudaki devrimci örgütlenmelerin içine de sızdı. Soldaki bazı örgütlenmeler maceralara itildi ve silahlı eylemlerle darbe için elverişli ortam yaratıldı. ABD güdümlü Sunay Tağmaç Gladio'su 9 Mart darbesini önce kışkırtıp daha sonra bastırarak 12 Mart 1971 muhtırasıyla Demirel hükümetini istifaya zorladı ve meclisi dağıtmamakla birlikte yönetime el koydu. 12 Mart Gladio darbesi 27 Mayıs'a karşıydı. Bunu açıkça belirtti. 1961 Anayasası'nı budadı, emekçi hareketini bastırdı ve sola karşı yoğun bir şiddet uyguladı. 12 Mart'ın hep unutulan uygulaması ise 1500 Atatürkçü subayın ordudan tasfiyesiydi. 12 Mart Türkiye halkına ve Türk ordusuna karşı bir Gladio darbesiydi. Türkiye'yi 12 Mart'a sürükleyen süreçte Sunay Tağmaç önderliğindeki Gladio'nun çekirdeğinde MİT Müsteşarı General Fuat Doğu, ÖHD Başkanı General Cihat Akyol, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, kendileri gibi Siyah kamplarında ve Nazi Generali Gehlen tarafından eğitilen Ruzi Nazar, Paul Henze ve Graham Fuller gibi Siyah istasyon şefleriyle birlikte çalıştılar. MİT'te Kafkas kökenlilerden oluşan Çerkez Cuntası diye anılan ekibin kökleri o zamana uzanmaktadır. 12 Mart'ta Gladio'nun diğer öne çıkan mensupları İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faruk Türün ve yardımcısı Korgeneral Turgut Sunalp'ti. İşkence ve sorgulamalarla ün yapanlar ise daha çok MİT görevleriydi. SİHA ve Mossad bağlantılı Hiram Abbas Mehmet Eymür Kli'yi o dönemde ün yaptı. MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Hiram Abbas ekibini 1970 öncesinde oluşturdu. SİHA ve Mossad ile sıkı ilişkileri olan Hiram Abbas, Şenkal Atasagun, Mehmet Eymür ekibi Özel Harp Dairesi'nde Fuat Doğu'nun has kadrosu olarak yetiştirildiler. Ve Süper NATO rütbeli olarak 12 Mart döneminde sahneye sürüldüler. Dipnot, SİHA'nın yetiştirdiği en önemli MİT görevlisi Hiram Abbas ekibinin tarihçesi için bakınız Adnan Akfırat, MİT'in Yalanları sayfa 53 ve devamı. 12 Mart Amerikancı darbesinin 9 Mart'ta tasfiye edilen Kemalist örgütlenmeye cevap olarak düzenlendiği öne sürülür. Oysa bu darbenin çok önceden Gladio tarafından planlandığı ve uygulandığı görülüyor. Gladio Kemalist subayların içine de sızmıştı ve bu örgütlenmeyi Türk ordusunda kapsamlı bir tasfiye planını uygulamak için ustaca değerlendirdi. 12 Mart'ı hazırlayan ve geliştiren Gladio uygulamaları solcu gençlere karşı faili meçhul denen cinayetlere başladı. 27 Kasım 1970 günü İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi yakıldı. 5 Mart 1971 günü Marmara yolcu gemisi yakıldı ve 28 Haziran 1972'de Eminönü arabalı vapuru batırıldı. Hiram Abbas, Mehmet Eymür ekibi Mossad'a bilgi vererek 1973 yılı 21 Şubat günü Lübnan'ın Nahr el-Baret kampındaki Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi, TİİKP-MK üyesi Bora Gözen ve 7 arkadaşını İsrail Deniz Kuvvetleri'nin uyguladığı harekatla öldürttü.